Ayrım 18. Ona katılmak. Erol Toy. Sayfa 190. Türkiye'de yeni düzen. Olaylar yaşayanların gözleri önündedir. Söylenceler her ağızda değişik. Mareşal Fevzi Çakmak emekli edilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye küskündür. Başkanların yaş sınırını belirleyen yasayı Genelkurmay'ın yani Mareşal'in kendi eliyle hazırladığı gerçek. Kişisel küskünlük söylence. Tıpkı çapsızların ağzındaki sakız İnönü'nün Atatürk'le dargınlığı gibi. Başbakan Refik Saydam'dır. Celal Bayar 1939 başından beri sade bir İzmirli milletvekili. Gözden düştüğü söylencedir. Gözden düştüğü günden başlayarak iki seçim geçer. Bir başka söylenceye göre bu seçimlerde adayların tamamını İnönü belirler. Ve nedense gözden düşen Bayar'ın milletvekilliği düşmez. Üstelik Çankaya nöbet defterleri oraya en çok girip çıkanların başında Celal Bayar'ın geldiğine tanıklık eder. İkinci grubun yetkin başı olarak meclisteki bütün homurtuların aktarıcısı, yakınmaların Marco Paşası olma özelliğini de korumaktadır. Birbirinin hem başbakanlıkta hem cumhurbaşkanlığında ardılı olmaları herkesin çapına uygun söylenceyi üretmesini sağlar. Oysa ikisinin yazgısı birbirine bağlıdır. İkisi de İttihat ve Terakki kökenlidir. İkisi de biri muvazzaf, asker, biri mücahit, sivil kanattan, teşkilat-ı mahsusa üyesi, İnönü Kuşçubaşı Eşref'ten sonraki şeftir. İkisi de İttihat ve Terakki'nin Edirne Kongresi'nde ordunun siyasetten çekilmesi yandaşıdır. İkisi de Kurtuluş Savaşçısıdır. İkisi de Önder'in çağdaş uygarlığı yakalama hatta aşma düşünün toplumsal uygulamacısıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu gibi İsmet İnönü'nün de yakınları vardır. Briç oynadığı, birlikte yemek yediği hatta zaman zaman dertleştiği dostları, sırdaşları boldur. Düşmanlarıyla uşaklarının pek çok olması gibi. Ama beşliden arta kalan Mareşal Fevzi Çakmak ya da son başbakanı Celal Bayar söz konusu olduğunda kenarın dilberleri gibi manili tutkularla boz, küstüm dargınlıkları mahalle kahvelerinde kalır. Onlar bir başka dönemin bir başka insanlarıdır. Alaaddin lambasındaki devlere benzerler. Gerektiğinde gizlerini ele vermeden köşelerine çekilir, gerekince tüm görkemleriyle şişeden fırlar, dilekleri gerçekleştikten sonra yeniden sessizliğe bürünürler. İlginç bir rastlantıdır. Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği 29 Ekim 1923 tarihindeki Halk Fırkası grup toplantısında İsmet Paşa'ya bir oy çıkmıştır. İsmet İnönü'nün aday gösterildiği 11 Kasım 1938 CHP grup toplantısında da Celal Bayar'a bir oy verilmiştir. İnönü'ye verilen oya hiç kimse sahip çıkmaz da Bayar'a verilen bir oya özellikle de 1950'den sonra ondan fazla mülkiyet savı vardır. Ve bunların gerine gerine anlattıkları İnönü ya da Bayar'a aktarıldığında gözlerindeki gülücükleri görmemek için kör olmak gerekmiştir. Olayların ivmesi için de tam değerlendirilemeyen Mareşal'in konumudur. Öyle anlaşılıyor ki üçlü demokratikleşme evresinde terakkiperver ve serbest cumhuriyet fırkalarının hüsranlı deneyini yinelememek amacındadırlar. İnönü ve Bayar'ın kendi anlatımlarıdır. 1939 başında partisinden ayrılan yansız bir cumhurbaşkanının hakemliğinde iki partili bir düzen oluşturacak ve buna çok partili demokrasi diyeceklerdir. Savaş bütün erkin cumhurbaşkanında toplanması, durmaksızın sayısı artan eğitimli bir ordunun ayakta tutulabilmesi onlara göre herhangi bir muhalefet sızıntısının çıkmamasına bağlıdır. Deneyimli askerler için savaş 1943 sonlarında bitmiş, düşlerini gerçekleştirmenin eşref saati çalmış, Kurtuluş Savaşı önderleri Çankaya'yı arı kovanına çevirmiştir. Ürken Kadanalar. Bu ivecenlikte Alman panzerlerinin payı çoktur. Bulgaristan üzerinden Sovyetler Birliği'ne saldıran Alman tankları öyle bir gürültü yaparlar ki sınırdaki top çeker kadanalar ürkerek toplu halde Keşan'a kadar kaçar. Bundan ülkeyi yönetenlerin aldığı ders aynıdır. Çağdaş uygarlık, çağdaş teknikle mümkündür. Ve bunun nasılı Çankaya toplantılarının ana konusudur. Endüstri devrimi gerçekleştirilmeden çağdaşlaşma, çağdaş düşünceye ulaşmadan endüstri devrimi düşten öteye gitmemektedir. Bu görüşün toplumsallaşması için de toplumun eğitilmesi, bireylerin fikir, düşünce ve görüşlerini açıklama, dahası uygulama olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Bunun en geçerli yolu da toplumun kendini yönetmeye hazırlanmasıdır. O Çankaya tartışmalarında Mareşal vardır, Celal Bayar vardır, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Kazım Özer, Başbakan Şükrü Saracoğlu, CHP Genel Sekreteri ve Bayar gibi kuruculardan biri Recep Peker vardır. Ve İnönü 1958 yılında Dinar'da konuk olduğu bir evde o tartışmaları şöyle özetler. Bana en yakın arkadaşlarım bile ülkede demokratik rejimin kurulması yolundaki mücadelem yüzünden tarihte bulunmuşlardı. Türk milletinin büyük çoğunluğunun kültür düzeyi bana tarihte bulunanların başlıca dayanağı olmuştur. Bana okumamış geniş bir kitlenin ülkeyi yönetme yetkisine katılımının sakıncaları anlatılmıştır. 1945-46 yıllarında Türkiye'nin demokratik rejime girip girmemesi tartışılırken şu problem vardı. Bu ulus bir gün İsmet İnönü ölürse hangi rejimle kim tarafından yönetilecektir? Bugün bu ulus tek parti tarafından ve onun yöneticileri eliyle yönetildiğine göre yarın ben bu makamdan ayrılınca yahut ölünce bu tek parti kimliği altındaki tanınmış kişiler ülkenin yönetimini ele alacaklardır. Bunlar kim olabilir? Mareşal Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Kazım Karabekir. Bunların tek parti bünyesi içinde, tek partinin denetimsiz düzeni içinde bu ulusu nasıl yönetecekleri belli miydi? Oysa ben henüz yaşarken ulus kendini yönetmeyi mutlaka öğrenmeliydi. Ben ne kadar yaşayacağımı bilmiyordum. Tek parti düzeni içinde ulusun yönetimini ele geçirmesi olası kişilerin neler yapabileceğini kim bilebilirdi? Oysa ulus kendini yönetme hakkını ve denetleme olanağını elinde bulundurursa benden sonraki yöneticiler için keyfi yönetim olasılığı ortadan kalkmış olacaktı. Ulusun umulmadık felaketlere sürüklenme tehlikesi ortadan kalkacaktı. Biz bu nedenle ulusun ve ülkenin yönetimi hakkını bunlara yahut bir başka kimseye vermedik. Doğrudan doğruya ulusun kendisine verdik. Düşününüz ki bu ulus bugün ortada denetim olanağı varken böyle yönetilmektedir. Ya biz ulusun denetim olanağını sağlamasaydık acaba nasıl yönetilirdi? O halde ülkeye demokrasiyi getirmekle isabetli bir iş yapmışız. Bu sözler 1945 Türkiye'sinin birinci ağzından çıkmakta, ardılları tek tek ve açık seçik belirtilmektedir. Kaygılarının ortak olduğu bellidir. Bunlar aynı zamanda Çankaya'da geleceği apaçık tartışan insanlardır ve Türkiye toplumunun çok uzun bir saltanat ve hilafet tekil yönetimiyle kendi içinde bir nice demokratik olsa da dışarıdan totaliter görünen otoriter Atatürk ve hemen ardından Dünya Savaşı dayatmasıyla içten de dıştan da totaliter İnönü rejimi alışkanlığında olduğunu hiç unutmamak gerekir. Toplumsal ortama oradan bakıldığında yapılan işin değeri daha kolay anlaşılacak, söylencelerin nitelik ve niceliği daha gerçekçi yargılanabilecektir. Yine bir birinci ağızdan alıntıyla savımızı destekleyelim. Celal Bayar 7 Ocak 1946'da aynen şunları söyler. Onur ve sorumluluklarla geçmiş hepimizindir. Ne yapılmışsa iyi niyetle inkılabı korumak ve kurtarmak için yapılmıştır. Fakat yeni bir dönem gelmiştir ve bu dönemin işlerini dönemin zihniyetiyle yürütmek zamanı gelmiştir. Geçmişin sorumluluğu varsa bizim payımız şunun bunun sorumluluğundan az değildir. Demokrat Parti Genel Başkanı olarak 27 Haziran 1947 tarihindeki Sivas Kongresi'nde de şunları ekler. Sayın Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, ülkede değişik partilerin kurulmasını içtenlikle istiyorum demişlerdir. Bunu sizden saklarsam tarafkirlik etmiş olurum. Artık olgulara bakabiliriz. 29 Nisan 1946'da belediye yasası değişir. Eski yasadaki seçim kısıtlamaları kaldırılır. 5 Haziran 1946'da dernekler yasası değiştirilir. Din, mezhep, tarikat, aile, cemaat, ırk ve bölgecilik adına dernek kurmak yine yasaktır. Politik ve sınıfsal dernek serbest. Aynı tarihte eskisi bütün üye kaldırılarak yeni bir milletvekili seçimi yasası çıkarılır. 10 Haziran 1946'da İçtimai Umumiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun toplantı ve gösteriye ilişkin yasa kaldırılır. 20 Eylül 1946'da basın yasası değiştirilir ve bütün bunlar yapılırken İnönü'nün Cumhurbaşkanı, CHP'nin tek parti iktidarı, DP'nin mecliste eski partisi CHP'den kovulmuş 3 milletvekilinin bulunduğu anımsanırsa, çok partili yaşama nasıl geçildiği hem daha iyi hem de her söylenceye açık yorumlanabilir. Söylencilerin bazıları yukarıda yerini aldı ama biter tükenir gibi değil. İkinci Dünya Savaşı'nı Batı demokrasileri kazanınca Stalin'in Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği herhalde o Batı demokrasilerinin koşbaşlarından biriydi. Diktatörlüğünü sürdüremeyeceğini anlayan İsmet Paşa alelacele seçime sarılarak sıvışmak istedi. Sovyetler Birliği Kars ve Ardahan'da boğazlarda üs isteyince kapağı NATO'ya atabilmek için Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949'da imzalandı. NATO 24 Ağustos 1949'da yürürlüğe girdi. DP'nin kuruluşu 1946. Demokrasi deneyine girişti. Dahası var. İnönü parti kuruculuğunu önce Kazım Karabekir Paşa'ya öneriyor. Paşa kabul ediyor. Hatta genel sekreterini bile belirliyor. Ama durumu haber alan Başbakan Şükrü Saracoğlu ile Saffet Arıkan şiddetli tepki gösteriyorlar. Vazgeçiliyor. İkinci öneri Rauf Orba'ya yapılıyor. Kabul eder etmez İslami ağırlıklı bir program hazırlıyor. İnönü beğenmeyince o da olmuyor. Üçüncü olarak Bayar'a öneriliyor. Oluyor. Bir başka söylence. Şurası açık ki yakın tarihimize nesnel bakabilme alışkanlığımız gelişince iç ve dış tepkilerle etkileri konusunda ileri sürülen her söylence geçerlidir. Hepsinde gelişmeleri şu ya da bu şekilde katkıda bulunduğu yadsınamaz. Dahası onlara yenilerini eklemek de mümkündür. Örneğin Çankaya tartışmalarında dayanarak ileri sürülen bir başkası sonrasının olaylarını daha rahat biçimde oturtulabilmektedir. İnönü milli şeflikle CHP'nin değişmez başkanlığı bir yana parti üyeliğinden ayrılacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak hakemlik koltuğuna oturacak, Mareşal bir parti kuracak, Bayar CHP'nin başına geçecek, tek dereceli seçimleri kazanan hükümeti kuracaktır. Çünkü savaşın son toplarının gürleyip son mermilerinin atıldığının belli olduğundan beri aynı konu tartışılmaktadır. Çankaya'nın doğal çağrılıları bellidir. Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Askeri Şura üyesi ve sonraki Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay, CHP Meclis Grubu Başkanı Kazım Özal, Parti Genel Sekreteri Recep Peker, Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, Kars Milletvekili Ordinarius Profesör Fuat Köprülü ve CHP kurucularından İnönü sonrasının Başbakanı, CHP Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Celal Bayar ve uzmanlık konularında zaman zaman bunlara katılanlar. Bayar gibi CHP'nin oradaki iki kurucusundan biri ve genel sekreter olan Recep Peker, Cumhurbaşkanı İnönü'nün savunduğu demokratikleşme düşüncesine sonuna kadar katılmaz ve kendince haklı olarak konunun her açılışında demokrasi sanayi ve dolayısıyla kentli toplumunun düzenidir diye başlar. Sen taş gibi köylüsün, terakkiperver ve serbest cumhuriyet fırkaları deneyini unutmayın. Şimdi demokrasi gibi sınıfsal tabanı olmayan bir ortam doğarsa köylülerin ilk yapacağı çıkış başta cumhurbaşkanı hepimizin anasına sövmek olacaktır. Gelin henüz yol yakınken bu sevdadan vazgeçin. Endüstri toplumu olmak zorunluluğu kabul. Önce endüstriyi kuralım, sınıflar oluşsun, onları eğitelim, sonra biz istemesek de halk demokrasiye geçer. İnönü ve destekçileri kararlıdır. Anamızı söverlerse tahammül göstereceğiz der İnönü. Bir söver, iki söverler. Ama seçtiklerinden hoşnutsuzluk duyup değiştirdikçe geç bile kaldığımız için kınasalar da hayırlı anarlar. Oysa gecikir de demokrasi senin dediğin biçimde gelişirse belki şimdi sesleri çıkmaz ama tarih boyunca lanet yağdırırlar. Bu tartışmalar doğruysa üç şey bütün çarpıcılığıyla ortaya çıkar. Birincisi Türkiye'nin ulusal kurtuluş geleneğini kuran Büyük Millet Meclisi'nin bütün açıklığıyla tartışma alışkanlığının sürmesi, ikincisi ulusal kurtuluşçuların hiçbir gelişmeyi rastlantıya bırakmama azmi, üçüncüsü iç ve dış etkilerle katkılar ne olursa olsun kendi istedikleri biçimde bir değişim konusunda hem iştenlikli hem yetkin oldukları. Artık bütün söylencelere bütün kapılar açılmıştır. O ana değin yönetimin erkinin tüm yetkilerini elinde tutan Cumhurbaşkanı kararlı olunca tartışma uzasa da sonuç bellidir. Sorun yeni düzenin zamanlamasında düğümlenir. O da çok geçmeden gündeme gelir. Ünlü dörtlü takririn 17 Haziran ara seçimlerinden hemen önce 12 Haziran 1945'te CHP grubuna verilmesinin nedeni o karar olsa gerektir. Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes parti tüzüğündeki değişmez genel başkanlığa ilişkin maddeyle yasalardaki antidemokratik hükümlerin ayıklanmasını istemektedirler. Çığ yuvarlanmaya başlar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ayağa kalkar. Önerge gürültü patırtı arasında neredeyse oy birliğiyle reddedilir. Koraltan, Köprülü ve Menderes onur kurulunca 21 Eylül 1945'te partiden atılırlar. Bayar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayan üç kurucusundan biridir. Onur kurulunun eli olasıdır ki kulağını fısıldanan bir şeylerle ona uzanamaz. Gerçek devlet adamlarının bir özelliği vardır. Kapalı kapılar ardında çevirdiği her dolabı devletin giz dosyalarına bütün açıklığıyla kaydeder de meraklısına bir minik onayıyla olsun yongasını koklatmaz. Ahir zamanın pek bir demokrat yöneticileri çok değişik. Bilinçaltı hezeyanlarını salt önlerine gelene değil, alanlarla televizyon ekranlarından kitleleri anlatıyorlar da yaptıkları hileler, düzdükleri oyunlarla otel odalarında gizli buluşma yerlerinde ya da kapalı kapılar ardında verdikleri sözleri devletten bile gizliyorlar. Herhalde küreselleşme, sivilleşme ve demokratikleşmenin gerekleri böyledir. Bu zıpçıktıları gördükçe eskileri ilkeli ve tutarlı despotlar sayan haksız mı? Ama toplumsal gelişmelerin şu yuğu vukuundan, duyulması olmasından beterdir. Söz, Çankaya Tepesi'nden Ulus Tepesi'ne yuvarlanmış, CHP içinde kıyamet kopsa da çığ bir kez yuvarlanmaya başlamıştır. Artık gerisini getirmek başlatanlara düşecektir. Bayar, 26 Eylül'de milletvekilliğinden istifa eder. Konumu Mareşalinkiyle eşittir. Mareşal bir parti kurarak tabanda örgütlenmeye giderse, olasıdır ki Bayar da CHP'yi yeniden tabanda örgütleyecektir. İnönü 1 Kasım'da meclis oturumunu açarken tek dereceli seçim önerir. başta Cumhurbaşkanı, hükümet ve dönemin ileri gelenlerinin tamamı Mareşal'in tam bir istenmeyenler çemberine düştüğü kaygısındadırlar. Basın birden alevlenmiştir. Yunus Nadi, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Emin Yalman ve Serteller birbirlerini hıyanetten satılmışlığa uzanan suçlamalarla karalamaktadırlar. Mareşal'in İstanbul'daki evi Kabe'ye dönmüştür. Kapatılmış tekkelerin mütevelli hanelerinden çıkan şeyhler, her zaman her özgürlük ve ilerleme hamlesine candan katılan üniversiteliler, her düşünceyi olmasa da beğendiğini kamuya sunma çabasındaki gazeteciler, CHP'lilerle onlar gibi düşünen idare ve güvenlik görevlilerinin gözünde mimliler, nunlular. Küskün Mareşal'i Türkiye'nin başına getirme düşündeki bütün hevesliler namaz vakitlerini şaşırmışlardır. Kulaktan kulağa Demokrat Parti adı fısıldanmakta, elden ele program taslakları dolaşmaktadır. Ama bunların çoğu birbirini tutmamaktadır. Ne olmuşsa olmuştur. Galiba 22 yıldır tek parti saltanatına alışmış CHP müfettişlerini İsmet İnönü'nden başkasının demokrasiye alıştıramayacağı, yaşamı yüksek politikanın içinde geçmesine karşın Mareşal'in geçiş sürecini taşıyamayacağı anlaşılmıştır. Celal Bayar 23 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal'in İçişleri Bakanlığı'na verdiği Halk Fırkası nam ve ünvanı ile kurulup örgütlenen ve onaylı anatüzüğü sunulan siyasal derneğin özel yasasına dayanarak Türkiye içinde örgütlenmek üzere resmi izninin verilmesini rica ve genel kurul üyelerinin Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu, İstanbul Milletvekili Doktor Refik Saydam, İzmir Milletvekili Celal Bayar, Erzurum Milletvekili Münir Hüsrev, Gerede, Tekfurdağ, Tekirdağ Milletvekili Cemil Ubaydın, Konya Milletvekili Kazım Hüsnü, İzmit Milletvekili Saffet Arıkan, Diyarbakır Milletvekili Zülfü, Genel Sekreterinde Kütahya Milletvekili Recep Peker Beyler'den oluştuğu arz olunur efendim. Mustafa Kemal, imzalı dilekçede de belirtildiği üzere kurucusu olduğu CHP'den 3 Aralık 1945'te ayrılır. 4 Aralık 1945'te üniversite gençliğini çevrenine alan bir fırtına yukarıdaki savı doğrular biçimde Tan gazetesinin başında patlar. Matbaa basılır, kağıt bobinleri Bağbaali yokuşundan aşağı yuvarlanır. Makineler kırılır, karı koca Serteller çocuklarıyla birlikte çok uzun bir sürgünü yaşamak üzere yurt dışına çıkarlar. Mareşal'i Hacer-i Esved taşına çeviren çevresi birden boşalıverir. Bayar ilkin Mareşal'e gider. Onay ve desteğini alır almaz CHP'den kovulan 3 arkadaşını da yanına alarak 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurar. Sanki yıllardır iplik iplik dokunmuşçasına hızlı bir örgütlenme gerçekleşir. Bunda Kuvayi Milli ruhuyla Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesinin halksız demokrasi düşü gören ceberut seçkinlerimiz neyi nasıl yorumlarsa yorumlasın, özellikle onun devrim sürecinde kabuğuna çekilmiş sünni kanadının parmağını arayan pençesi gövdesiyle karşılaştığında şaşırmaz. 31 Mayıs'ta tek dereceli seçim yasası çıkarılır. Ama CHP'nin başı ne kadar istekliyse tabanı da iktidarı terk etmeme konusunda o kadar dirençlidir. DP bütün ülkede örgütlenemeden 21 Temmuz'da seçime gidilir. DP örgütlenebildiği yerlerin neredeyse tamamını kazanır. 61 milletvekiliyle meclise girmesi çoğu gerçeklere dayalı seçim hilelerinin de tarihe geçmesini engelleyemez. Mareşal de bağımsız olarak aralarındadır. 12 Temmuz 1947'de DP'nin yaramaz çocuklarıyla anlaşmazlığa düşüp ayrılacak, Millet Partisi'nin kuruluşuna katılacaktır. Ama DP kısa sürede toplumun derinlerindeki köke aşılanan bir çınar olmuştur. Yazık ki Mareşal Fevzi Çakmak bu gelişmeyi göremeden 10 Nisan 1950'de ölür. Ulusal yas ilan edilmemesini neden sayan kalabalıkların radyoyu taşlamalarına karşın çok görkemli bir törenle Eyüp'teki mezarına yerleştirilir. Demokrat Parti bütün hızıyla yoluna devam etmektedir. CHP müfettişi yetkililerden birkaçının yaptığı seçim hile ve yolsuzluğunun CHP'ye verdiği kompleks 4 yıl boyunca DP'nin daha da güçlenmesine yarar. İnönü, Batı blokunda yer tutmak için uluslararası formaliteleri tamamlarken, Bayar, iktidarı devralmak için ülke çapında örgütlenmesini tamamlar. Marshall Planı'nın desteği bu dönemde sağlanır. NATO'ya o günlerde başvurulur. İlk İmam Hatip Okulu o günlerde açılır. Köy enstitüleri o fırsatta öğretmen okullarına dönüştürülür. Ve 1950 yılının 14 Mayıs'ı gelir çatar. DP'nin ünlü sloganı tutmuştur. Yeter, söz milletindir. 18. ayrımın sonu, sayfa 198.